Üniversiteye hazırlık, tarih, konu anlatımlı, test uygulamalı, yayımı hazırlayan Recep Çalışkan, sınav. 6. kaset, 2. yüz, sayfa 278. Fransa'nın Osmanlı politikası. Kanuni döneminde başlayan Osmanlı-Fransız dostluğu 18. yüzyılın sonuna kadar devam etmiştir. Fakat Fransa'nın 1798'de Mısır'a saldırması bu dostluğu bozmuştur. Daha sonra bu devlet 1830'da Cezayir'i, sonra Tunus'u ve Fas'ı işgal etmiştir. Fransa, 1. Dünya Savaşı sırasında da Osmanlı'nın topraklarını gizli olarak paylaşan devletlerden biriydi. Savaştan sonra da Anadolu'yu işgal etmiştir. Rusya'nın Osmanlı politikası. Çarlık Rusya'sının Osmanlı Devleti'ne yönelik politikası 1. Petro tarafından belirlenmiştir. Rusya'nın esas amacı açık denizlere çıkabilmekti. Bu nedenle İstanbul'u ve Boğazları ele geçirmek ya da denetim altında tutmak için Osmanlı ile pek çok savaş yapmıştır. Küçük Kaynarca Anlaşması'ndan sonra da Rusya, Osmanlı ülkesindeki Ortodoksların haklarını koruma rolünü üstlenmeye başlamıştır. Rusya, Osmanlı ile imzaladığı anlaşmalarla önemli kazançlar elde etmiştir. Balkan devletlerini kışkırtmış, Sırpların ayrıcalık elde etmesinde ve Yunanistan'ın bağımsız olmasında etkili olmuştur. Doğu Anadolu'da yaşayan Ermenilerin ayaklanma çıkarmasında etkili olarak Ermeni meselesinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Almanya'nın Osmanlı politikası. 19. yüzyılda İngiltere ve Osmanlı'nın toprak bütünlüğünü koruma politikasından vazgeçti. Bunun üzerine Osmanlı Devleti Almanya'ya yakınlık duymaya başladı. Almanya'da Osmanlı'nın toprak bütünlüğünü savunuyor gözüküp kendisine ekonomik ve siyasi çıkar sağlamaya çalıştı. Osmanlı, Bağdat Demiryolu yapımını Almanya'ya verdi. Almanya, Osmanlı Devleti'ni askeri alanda güçlendirmek için uzmanlar göndermiştir. Bu yakınlık sayesinde Osmanlı, Almanya'nın yanında 1. Dünya Savaşı'na katılmıştır. Avusturya'nın Osmanlı politikası. Daha önce Osmanlı Devleti ile birçok savaş yapan Avusturya, 1815 Viyana Kongresi'nden sonra bu politikasından vazgeçti ve Osmanlı toprak bütünlüğünü koruma politikasına yöneldi. Çünkü kendisi de Osmanlı gibi çok uluslu bir yapıya sahipti. Milliyetçilik ve Avusturya için bir yıkım olabilirdi. Bundan sonra Avusturya, Rusya'ya karşı hep Osmanlı'yı desteklemiştir. Çünkü Rusya'nın Balkan hakimiyeti Avusturya'nın çıkarlarına ters düşüyordu. Dikkat! Osmanlı bu devletlere karşı denge politikası izlemeye çalışmıştır. Bu politika doğrultusunda İngiltere, Fransa zorunlu kalınca da Rusya ile ittifak yapmıştır. Kırım Savaşı 1853-1856. Sebepleri. 1. Rusya'nın açık denize çıkma politikası ve Osmanlı Devleti üzerindeki emelleri. Rusya, hasta adam olarak kabul ettiği Osmanlı Devleti'nin mirasını bir an önce paylaşmak istiyordu. Amacına ulaşmak için İngiltere ile anlaşmak istedi. Fakat İngiltere, Osmanlı'nın toprak bütünlüğünden yana olduğu için önerileri reddetti. Bunun üzerine Rusya tek başına harekete geçmiştir. 2. Kutsal yerler sorunu. Rusya, İstanbul'a bir elçi göndererek Osmanlı'nın Ortodoks Kilisesi'nin kutsal yerlerle ilgili isteklerini onaylamasını istedi ve Osmanlı sınırları içindeki Ortodoksların Rusya tarafından himayesini talep etti. Bu istekler Osmanlı'nın bağımsızlığına ve egemenlik haklarına aykırı olduğu için kabul edilmedi. 3. Osmanlı'nın Orta Doğu'da zayıflamasıyla oluşan siyasi ve iktisadi boşluğu doldurmada İngiliz ve Rus menfaatlerinin çatışması. 4. Rus elçisi Menchikov'un Osmanlı Devleti'nden açık ve gizli isteklerde bulunması. Rus isteklerinin kabul edilmemesi üzerine savaş başladı. Ruslar Eflak Boğdan'ı işgal ettiler. İngiltere, Fransa ve Piemonte yani İtalya Osmanlı'nın yanında yer almışlardır. İngiltere, Fransa donanmalarının İstanbul'a gelmesine kızan Ruslar 1853'te Sinop'u basarak Osmanlı donanmasını yaktılar. Osmanlı ve müttefikleri Kırım'a asker çıkararak Rusları Sivastopol'da yendiler. Rusya barış istemek zorunda kalmıştır. Paris Anlaşması 1856. Osmanlı Devleti Rusya, İngiltere, Fransa, Piemonte yani İtalya, Avusturya ve savaşa katılmayan Prusya'nın katıldığı Barış Kongresi Paris'te toplandı. Paris Anlaşması'nın maddeleri. 1. Osmanlı bir Avrupa devleti sayılacak ve toprak bütünlüğü Avrupalı devletlerin garantisi altında olacak. Avrupalı devletler hukukundan faydalanacak. 2. Boğazlar 1841 Londra Anlaşması'na göre yönetilecek. 3. Karadeniz tarafsız hale getirilecek. Karadeniz'de hiçbir devletin donanması bulunmayacak ve mevcut tersaneler yıkılacak. Osmanlı bu madde ile yenik sayılmıştır. 4. Tuna Nehri bir komisyon tarafından kontrol edilecek ve bütün ticaret gemilerine açık tutulacak. 5. Rusya ve Osmanlı birbirlerinden aldıkları yerleri geri verecekler. 6. Eflak ve Boğdan'a özellik verilecek. Bu durum büyük devletlerin kefilliği altına alınacak. 7. Anlaşma sırasında ilan edilen ıslahat fermanı büyük devletler tarafından dikkate alınacak. Fakat bu fermana göre yapılacak ıslahatlara karışılmayacak. Paris Anlaşması'nın önemi. Osmanlı'nın galip olarak imzaladığı son anlaşmadır. Rusya'nın isteklerine geçici bir süre için engel olunmuştur. Rusya, Osmanlı Devleti'nden elde ettiği bütün ayrıcalıkları kaybetmiştir. Batı ve Güney politikalarında başarısız olan Rusya, Doğu politikasına ağırlık verecektir. Osmanlı ilk defa Avrupalı devlet sayıldı. Osmanlı'nın topraklarını tek başına koruyamayacak kadar güçsüz olduğu anlaşılmıştır. Islahatlardan dolayı Avrupalı devletler iç işlerimize karışmaya başlamıştır. İngiltere ve Fransa Akdeniz'deki çıkarlarını güvence altına almıştır. Osmanlı'nın Karadeniz'de donanma bulundurmaması meselesi Osmanlı'nın yenik devlet sayıldığını göstermiştir. Savaş devam ederken Osmanlı Devleti ilk defa İngiltere'den borç para almıştır. Abdülmecit döneminin değerlendirilmesi. Hukuk devletinin temelleri atılmıştır. Tanzimat ve ıslahat fermanı ilan edilmiştir. Padişahın yetkileri kısıtlanmış, kanun gücünün üstünlüğü kabul edilmiştir. Askerlik vatan görevi haline getirilmiştir. Kaime adıyla ilk kağıt para basılmıştır. Abdülaziz dönemi 1861-1876. Rusya'nın Balkanlarda Panslavizm idealini yaymaya başlamasıyla isyanlar başlamıştır. Bosna Hersek, Sırp, Karadağ, Bulgaristan isyanları ortaya çıkarak Balkan bunalımına zemin hazırlamıştır. Avrupa'dan borç para alımına devam edilmiştir. Girit halkı 1866 isyan ederek Yunanistan'a bağlanmak istemişlerdir. Avrupalıların duruma müdahale etmesiyle Osmanlı Halep'a fermanını ilan etmiş ve Giritlilere vergi muafiyeti getirilmiştir. Mısır valisi İsmail Paşa'nın gayretleriyle Süveyş kanalı hizmete açılmış, 1869'da Fransa'nın desteğiyle coğrafi keşifler ile önemini kaybeden Mısır ve Akdeniz yeniden canlanmıştır. Avrupa'da önemli gelişmeler görülmüş, İtalya 1870 ve Almanya 1871 siyasi birliklerini tamamlayarak siyasi güç olarak ortaya çıkmışlardır. Abdülaziz genç Osmanlılar tarafından tahttan indirilerek öldürülmüş, yerine 5. Murat getirilmiştir. Ancak 3 ay sonra meşrutiyeti ilan edeceğine söz veren 2. Abdülhamit tahta çıkarılmıştır. 2. Abdülhamit dönemi 1876-1909. 2. Abdülhamit şartlı olarak tahta çıkmış, 1876'da 1. meşrutiyeti ilan etmiş, kanun esasiyi yürürlüğe koymuştur. İstanbul Konferansı 1876. Avrupa devletleri Balkan sorunlarına çözüm bulmak amacıyla bu konferansı toplamışlar. Konferansa Osmanlı, Rusya, İngiltere, Fransa, Avusturya, Almanya, İtalya devletleri katılmıştır. İstanbul Konferansı çalışmalara başladığı sırada 1. meşrutiyet ilan edilerek konferans etkisiz hale getirilmeye çalışıldı. Avrupalılar bunu dikkate almayarak Osmanlı'dan Sırbistan ve Karadağ'ın topraklarının genişletilmesini, Osmanlı askerlerinin çekilmesini, Bulgaristan ve Bosna Hersek'te özel yönetimlerin kurulmasını istemişlerdir. Osmanlı bu kararları kabul etmeyince konferans dağılmıştır. Daha sonra Avrupalılar Londra konferansını toplayarak bazı kararlar aldılar. Osmanlı katılmadığı bu konferansın kararlarını da reddetti. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı, 93 Harbi, sebepleri. İstanbul ve Londra konferansı kararlarının Osmanlı tarafından kabul edilmemesi, Avrupa'daki güçler dengesi bozulduğu için Rusya'nın Karadeniz'in tarafsızlığı ilkesini bozması, Rusya'nın panslavizm politikasıyla Balkan devletlerini isyana teşvik etmesi, Rusya'nın Osmanlı üzerindeki tarihi emelleri, savaş Rusya'nın saldırısıyla başladı. Batı'da Gazi Osman Paşa, Plevne'de büyük başarılar kazandı. Ama Rusların taarruzu karşısında direnemeyen ordumuz geriledi. Ruslar Yeşilköy'e kadar olan yerleri ele geçirdiler. Doğu'da Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ruslara karşı direnmiş, o da tutunamayarak geri çekilmiştir. Ruslar doğuda da Erzurum'a kadar olan yerleri işgal ettiler. İki cephede de yenilen Osmanlı barış istemek zorunda kalmıştır. İngiltere ve Avusturya'nın araya girmesiyle anlaşma imzalanmıştır. Ayastefanos, Yeşilköy Anlaşması 1878. Maddeleri: Sırbistan, Karadağ ve Romanya tam bağımsız olacak, sınırları genişletilecek. 2. Büyük bir Bulgaristan Krallığı kurulacak. 3. Batum, Kars, Ardahan ve Doğu Beyazıt Ruslara verilecek. 4. Girit ve Ermenilerin oturdukları yerlerde ıslahat yapılacak. 5. Bosna ve Hersek'e özerklik verilecek. 6. Osmanlı Devleti Rusya'ya 30 milyon altın savaş tazminatı ödeyecektir. Bu anlaşmayla Rusya büyük avantajlar elde etmiş, Rusya'nın himayesinde büyük bir Bulgar krallığı ortaya çıkmış. Fakat Avusturya ve İngiltere devletleri bu anlaşmaya tepki göstermiş. Almanya'nın da bu ittifaka katılmasıyla Rusya anlaşmanın yürürlüğe girmesinde ısrarcı olamamıştır. Avrupalı devletlerin katılımıyla Berlin'de uluslararası bir konferans toplanmıştır. Dikkat! Ayastefanos Anlaşması yürürlüğe girmemiştir. Bunun yerine Berlin Anlaşması imzalanmıştır. Berlin Anlaşması 1878. Berlin Kongresi'ne Osmanlı Devleti, Rusya, İngiltere, Avusturya, Fransa, İtalya, Almanya devletleri katıldı. Alınan kararları Osmanlı ve Rusya imzaladı. Berlin Anlaşması'nın maddeleri: 1. Ayastefanos Anlaşması ile kurulan Bulgaristan 3 kısma ayrıldı. Asıl Bulgaristan, Osmanlı Devleti'ne vergi veren bir prenslik haline gelecek. Makedonya, ıslahat yapılmak şartıyla Osmanlı'ya bağlı kalacak. Doğu Rumeli, Osmanlı'ya bağlı kalacak ancak Hristiyan bir vali tarafından yönetilecek. 2. Sırbistan, Romanya, Karadağ bağımsız birer devlet olacak. 3. Bosna Hersek'in yönetimi geçici olarak Avusturya'ya bırakılacak. 4. Batum, Kars, Ardahan Rusya'ya kalacak. Doğu Beyazıt Osmanlı'ya verilecek. 5. Teselya Yunanistan'a bırakılacak. 6. Ermenilerin oturduğu yerlerde ve Girit adasında ıslahat yapılacak. 7. Osmanlı Rusya'ya 60 milyon altın savaş tazminatı ödeyecek. 8. Boğazlar savaş gemilerine kapalı, ticaret gemilerine açık olacaktır. Berlin Anlaşması'nın önemi: Osmanlı'nın dağılma süreci hızlanmıştır. İlk defa çok sayıda devlet Osmanlı'dan ayrılmış, Balkanlar Osmanlı'dan kopmuştur. Balkanlarda 3 yeni devlet kurulmuştur. Bunlar Romanya, Sırbistan ve Karadağ'dır. 19. yüzyılın en ağır anlaşmasıdır. Rusya'nın Balkan hakimiyeti engellenmiştir. Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusyası arasında imzalanan son anlaşmadır. Avrupalı devletlerin desteklenmesi sonucu ilk defa Ermeni meselesi uluslararası bir konferansa görüşüldü. Osmanlı'nın tek karı Doğu Beyazıt olmuştur. Avusturya, Bosna Hersek'i yönetme hakkına sahip olmuştur. Yunanistan daha da güçlenmiştir. Bu tarihten sonra Avrupalı devletler kendi aralarında anlaşarak Osmanlı'yı paylaşma projelerini başlatacaklardır. Berlin Anlaşması'ndan sonra Osmanlı'nın dağılışı: A. Kıbrıs'ın İngilizlere üst olarak verilmesi. İngiltere, Osmanlı Devleti'ni Rusya'ya karşı korumak ve Rusya'nın Akdeniz'e inmesine engel olmak, Berlin Kongresi'nde Osmanlı'nın çıkarlarını savunmak amacıyla Kıbrıs adasını üst olarak istemiştir. İstanbul'da yapılan bir anlaşma ile İngiltere'nin isteği kabul edilmiştir. Dikkat! İngiltere Kıbrıs'ı elde etmekle Süveyş kanalını kontrol etme imkanına kavuşmuştur. Osmanlı'nın 1. Dünya Savaşı'na girmesiyle İngiltere Kıbrıs'ı topraklarına kattığını açıklamıştır. B. Tunus'un Fransızlar tarafından işgali. Fransa daha önce aldığı Cezayir ile Tunus arasındaki sınır olaylarını bahane ederek resmen Tunus'u 1881'de işgal etmiştir. Osmanlı sadece protesto edebilmiştir. Mısır'ın işgal İngilizler tarafından işgali. Mısır'da meydana gelen karışıklıklar üzerine İngiltere resmen 1882'de Mısır'ı işgal etmiştir. Böylece Süveyş kanalının açılmasıyla büyük önem kazanan Mısır toprakları da elimizden çıkmıştır. D. Doğu Rumeli'nin Bulgaristan'a bağlanması. Berlin Anlaşması'na göre bölgede ıslahat yapılacaktı. 1885'te Doğu Rumeli Bulgarları isyan ederek Bulgar Prensliği ile birleşmek istediler. Yapılan görüşmeler sonucunda bölgenin Bulgaristan'a bağlandığını Osmanlı kabul etti. 1885.
Girit sorunu ve 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı. Savaşın sebebi. Yunanistan'ın Girit'in iç işlerine müdahalesi ve burada çıkan ayaklanmayı desteklemesidir. Dömeke Meydan Savaşı. Gazi Ethem Paşa kazandı. Osmanlı kuvvetlerine Atina yolu açılmıştır. Avrupa devletleri olaya müdahale ederek İstanbul'da bir konferans topladılar ve İstanbul Anlaşması imzalandı. Buna göre taraflar savaştan önceki sınırlarına çekilecek, Girit'e özel bir yönetim kurulacak, Yunan krallık soyundan bir prens Girit'i yönetecek, Yunanistan Osmanlı'ya savaş tazminatı ödeyecek. Dömeke Meydan Muharebesi Osmanlı'nın kazandığı son meydan muharebesidir. Bu anlaşmayla Girit elimizden çıkmış, 2. Meşrutiyet 1908 sırasında Yunanistan'a katıldığını duyurmuştur. Osmanlı ise bu durumu 1913 Atina Antlaşması ile kabul etmiştir. F. Bosna ve Hersek'in Avusturya'ya bağlanması 1908. Berlin Anlaşması'nda Bosna Hersek'in yönetimi geçici olarak Avusturya'ya verilmişti. İkinci Meşrutiyet'in ilanı sırasında Avusturya, Bosna ve Hersek'i topraklarına kattığını açıklamıştır. Osmanlı da bu durumu kabul etmek zorunda kalmıştır. G. İkinci Meşrutiyet 1908. İttihak ve Terakki Cemiyeti'nin çalışmaları sonucu Balkanlar'da Meşrutiyet yanlıları isyan ettiler. Bunun üzerine 2. Abdülhamit Meşrutiyet'i tekrar ilan etti. Meşrutiyet'e karşı olanlar 13 Nisan 1909'da isyan ettiler. 31 Mart olayı. Rumeli'den gelen Mahmut Şevket Paşa komutasındaki Mustafa Kemal'in kol ağası olduğu harekat ordusu bu isyanı bastırdı. 1. ve 2. Meşrutiyet konuları İnkılap Tarihi bölümünde geniş olarak ele alınacaktır. 31 Mart olayı kişi veya kişilere karşı değil, rejimi değiştirmeye yöneliktir. İttihak terakkicilere ve meşrutiyete karşı yapılmıştır. H. Bulgaristan'ın bağımsızlığını kazanması 1908. İkinci Meşrutiyet'in ilanı ile oluşan karışıklıktan yararlanan Bulgarlar bağımsızlıklarını ilan ettiler. İkinci Abdülhamit döneminin değerlendirilmesi ilk defa anayasal düzene geçilmiştir. Birinci ve ikinci Meşrutiyet ilan edilmiştir. İlk defa parlamenter sisteme geçilmiştir. Halk ilk defa yönetime katılmıştır. İttihat ve Terakki Partisi ve buna muhalif yeni partiler kurulmuştur. Ahrar Partisi. İslamcılık ve Osmancılık siyasetleri uygulanmıştır. Duyun-u Umumiye Genel Borçlar İdaresi kuruldu. 1881. Osmanlı Devleti'nden alacağı olan devletler borçlarını tahsil etmek için bu idareyi kurmuşlardır. Bu da Osmanlı Devleti'nin ekonomik bağımsızlığına gölge düşürmüştür. Mecelle hukuku hazırlanmıştır. İngiltere'nin Osmanlı toprak bütünlüğünü koruma politikasından vazgeçmesi Osmanlı Devleti ile Almanya arasında yakınlaşmayı doğurmuştur. Çözümlü sorular test 1. Osmanlı Devleti 1839 Tanzimat Fermanı'nı ilan ederken bu yenilikten çok çeşitli yararlar beklemiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu amaçlardan en önemlisidir? A. Etnik yapının kaynaşmasını sağlamak. B. İmparatorluğu dağılmaktan kurtarmak. C. Devleti eski gücüne ulaştırmak. D. Azınlıklara tanıdığı siyasal hakları denetlemek. E. Devlet düzenini batılılaştırmak. Cevap: Osmanlı Devleti 19. yüzyılda Fransız ihtilalinin etkisiyle bağımsızlık isyanlarına girişen azınlıkları devlete bağlayıp imparatorluğu dağılmaktan kurtarmak için azınlıklara Tanzimat Fermanı ile bazı ayrıcalıklar vermiştir. Dolayısıyla Tanzimat Fermanı'nın en önemli amacı imparatorluğu dağılmaktan kurtarmaktır. Doğru seçenek B. Soru 2. 19. yüzyılda Mira arazilerinin dağıtımında kanunlara göre hareket edilmeyip askerlikle ilgili olmayanlara rüşvet karşılığı toprak verilmesi asker sayısında önemli ölçüde azalmalara sebep olmuştur. Bu durumun sebep olduğu gelişme aşağıdakilerden hangisidir? A. Tımar sisteminin bozulması. B. Vakıf arazilerinin yaygınlaşması. C. Ayanlık sisteminin doğması. D. Topraktan vergi alınmasının azalması. E. Ziraat alanlarının boş kalması. Cevap: Osmanlı kuruluş devrinden itibaren miri arazileri belli esaslara bağlı olarak dağıtırdı ve karşılığında devlete asker besletirdi. Ancak 19. yüzyılda rüşvet karşılığı rastgele dağıtıldığından tımar sistemi bozuldu ve devlete asker beslenmez oldu. Doğru seçenek A. Soru 3. Büyük Avrupa ülkeleri Yunan ayaklanmasında Yunanlıların tarafını tutmuş, onlarla birlikte Osmanlı İmparatorluğu'na kafa tutmuşlardır. Avrupalı büyük devletlerin böyle davranmalarının kökeninde hangi düşünce yatmaktadır? A. İnsan haklarına olan saygıları. B. Geçen süre içinde aldıkları kararın yanlışlığını anlamaları. C. Yunan ayaklanmasını kendi çıkarları doğrultusunda kullanmayı düşünmeleri. D. Yunanlıların özgür olmalarını gerçekten istemeleri. E. Osmanlı İmparatorluğu'nu Avrupa Birliği için de görmemeleri. Cevap: Avrupalı devletler küçük Yunanistan'ı Osmanlı'ya karşı kışkırtarak çıkan ayaklanmaları kendi çıkarları doğrultusunda kullanmışlardır. Yani Yunanistan'ı Osmanlı'ya karşı maşa konumuna getirmişlerdir. Doğru seçenek C. Soru 4. 15. ve 16. yüzyıl Osmanlı şairleri şiirlerinde tabiat sevgisi, aşk, güzellik gibi konuları işlerken 18. ve 19. yüzyıl şairlerinin idarecileri ve kanunları eleştiren şiirlere de verdiği görülmektedir. Bu durum aşağıdaki yargılardan hangisini daha da kuvvetlendirmektedir? A. Savaşların başarıyla sona erdiği. B. Devlet düzeninin bozulduğu. C. Eğitime önem verilmediği. D. Ordunun ıslahı için çalışıldığı. E. Halkın savaştan bıktığı. Cevap: 18. ve 19. yüzyıllarda devlet düzeni bozulduğu için şairler kanunları ve idareyi eleştiren şiirler yazmışlardır. İdari olarak yazılacak önemli konular olduğundan sevgi, aşk ve güzellikler üzerine şiirler yazılamamıştır. Doğru seçenek B. Soru 5. Paris Anlaşması'nın bir maddesine göre Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü Avrupalı devletler sağlayacaktı. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır? A. Osmanlı Devleti'nin bir Avrupa devleti sayıldığının. B. Osmanlı Devleti'nin kendi topraklarını bile koruyamaz duruma düştüğünün. C. Osmanlı ülkesinin Avrupalılarca paylaşıldığının. D. Osmanlı Devleti'nin uluslararası alanda saygınlığının arttığının. E. Osmanlı ülkesindeki azınlıkların Avrupalıların koruması altına alındığının. Cevap: Osmanlı Devleti 19. yüzyıla geldiğinde kendi topraklarını koruyacak durumda olmadığından Paris Anlaşması ile toprak bütünlüğünün korunmasını Avrupalı devletlere devretmiştir. Avrupalı devletler de stratejik konumdan dolayı zayıf Osmanlı'nın bu önemli noktalarda yaşamasını çıkarlarına uygun bulduklarından onu korumuşlardır. Doğru seçenek B. Soru 6. 19. yüzyılda görülen gelişmelerden bazıları şunlardır. Osmanlı Devleti'nin savaşlarda aldığı yenilgilerin artması, milliyetçilik akımının Osmanlı ülkesindeki azınlıkları etkilemesi, Batı'da insan hakları konusunda görülen gelişme, Avrupa'da makine gücüne dayalı sanayinin gelişmesi, Rusya'nın Balkanlarda panislavist politika izlemesi. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilenlerle bağlı olarak Osmanlı ülkesinde görülen gelişmelerden biri değildir? A. Bağımsızlık amaçlı azınlık isyanlarının çıkması. B. Osmanlı Devleti'nin azınlıklara yeni haklar tanıması. C. Osmanlı ülkesindeki küçük üretim sanayisinin çökmesi. D. Batı tarzında yenilikler yapılması. E. Mehmet Ali Paşa'nın Mısır'da ayaklanması. Cevap: Verilenlerde şıklar eşleştirildiğinde A, B, C, D şıkları verilenlere bağlı olarak görülen gelişmelerdir. Ancak Mehmet Ali Paşa'nın Mısır'da yeni valilikler elde etmek için ayaklanmasının verilen olaylarla ilgisi yoktur. Doğru seçenek E. Soru 7. Milliyetçilik akımının azınlıklar üzerindeki etkisi, eyaletlerde Osmanlı otoritesinin kalmaması, azınlıkların Avrupalılarca kışkırtılması, Balkan topraklarının savaş alanı olması, yukarıdaki bilgilere göre Balkanlarda meydana gelen ayaklanmalarda aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edilemez? A. Fransızların ulusçuluk ve demokrasi düşünceleri. B. Osmanlı yönetiminin haksızlık ve keyfilikleri. C. Balkanlardaki toplumsal gelişmeler. D. Balkan ülkelerinin savaşlar yüzünden yıkıma uğraması. E. Osmanlı Devleti'nin yönetimini çağdaşlaştırma çabaları. Cevap, Balkanlarda çıkan ayaklanmaların sebepleri A, B, C, D şıklarında verilmiştir. Balkanlardaki ayaklanmalarla Osmanlıların çağdaşlaşma çabalarının bir ilgisi yoktur. Doğru seçenek E. Soru 8. 1804'te başlayan Sırp isyanı sürerken Osmanlı-Rus Savaşı da başladı. 1806. Savaş sonunda imzalanan Bükreş Anlaşması ile Osmanlı Devleti kendisine karşı ilk ayaklanan azınlık olan Sırplarla kalelerde muhafızlık yapmak, valilere yardımcı olmak gibi imtiyazlar vermiştir. Bu durum aşağıdakilerden hangisine neden olmamıştır? A. Diğer azınlıklarında bunu örnek alarak ayaklanmalarına, B. Osmanlı Devleti'nin azınlıklara yeni haklar vermek zorunda kalmasına, C. Azınlıkların daha da ileri giderek özerklik ve bağımsızlık istemelerine, D. Batılı devletlerin azınlıklara karşı Osmanlı Devleti'ni desteklemelerine, E. Osmanlı Devleti'nin azınlıklara da ülke yönetiminde görevler vermesine. Cevap, Osmanlı'ya karşı azınlık isyanları sürerken Avrupalı devletler her zaman azınlıkları kışkırtmıştır. Hiçbir zaman Osmanlı'yı destekledikleri görülmemiştir. Doğru seçenek D. Soru 9. Kırım Savaşı'nı kazanan devletlerden biri olarak Paris Anlaşması'na katılan Osmanlı Devleti'ne Ruslarla birlikte Karadeniz'de tersane ve savaş gemileri bulundurmamayı kabul ettirmekle Avrupalılar Osmanlı Devleti'ni nasıl bir duruma düşürmüşlerdir? A. Rusya'nın himayesine giren bir devlet. B. Galip devlet özelliğini sürdüren bir devlet. C. Avrupalıların korunmasına giren bir devlet. D. Yenilmiş konumda olan bir devlet. E. Karadeniz hakimiyetini sürdüren bir devlet. Cevap, Kırım Savaşı'nda Osmanlı Devleti galip gelmiştir. Ancak yapılan Paris Anlaşması'nda Osmanlı'nın Ruslarla aynı kefeye konulup Osmanlı'nın da Ruslar gibi Karadeniz'de gemi bulundurmasının yasaklanması ve bunu Osmanlı'nın kabul etmesi yenilmiş bir devlet durumuna düşürüldüğünü göstermektedir. Doğru seçenek D. Soru 10. Rusya özellikle Boğazların zayıf Osmanlı'dan başkasının eline geçmesi tehdidi karşısında Osmanlı'ya kendi çıkarları doğrultusunda yardım etmiştir. Buna göre Rusya aşağıdaki olayların hangisinde Osmanlı Devleti'nin yanında yer almıştır? A. Mehmet Ali Paşa ayaklanmasında, B. Yunan ayaklanmasında, C. Sırp ayaklanmasında, D. Kırım ayaklanmasında, E. Balkan Savaşı'nda. Cevap, Mehmet Ali Paşa isyanında başarı gösterip Boğazları tehdit edince Rusya, Boğazların güçlü Mehmet Ali Paşa'nın eline geçmesindense zayıf Osmanlı'nın elinde kalmasını çıkarlarına uygun bulduğundan bu konuda Osmanlı'ya yardım etmiştir. Doğru seçenek A. Soru 11. Avrupalı devletlere verilen ticari ayrıcalıklar Osmanlı ekonomisini çökertmiş ve ekonomik bağımsızlığını sarsmıştır. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin ekonomik bağımsızlığını ve dengesini sarsan olayların en önemlisidir? A. Kapitülasyonlar, B. Duyun-u Umumiye'nin kurulması, C. Dış borçlanma, D. Paranın değerinin düşürülmesi, E. Ticaret gelirlerinin azalması. Cevap, Osmanlı ekonomisini sarsan en önemli olay Avrupalılara verilen imtiyazlardır. Yani kapitülasyonlardır. Doğru seçenek A. Soru 12. İngiltere Rusya'ya Balkanlarda güç kazandıran Osmanlı Devleti ile Rusya arasındaki 1878 Ayastefanos Anlaşması'nı kabul etmemiştir. Osmanlı-Alman yakınlaşması başlayınca Rusya'yı 1908 Reval Anlaşması ile Balkanlarda serbest bırakmıştır. Yukarıdaki bilgilere göre çıkarılacak en önemli sonuç aşağıdakilerden hangisidir? A. Dış politikada belirleyici unsur çıkarlardır. B. Rusya uluslararası alanda giderek güçlenmiştir. C. Ayastefanos Anlaşması yerine Reval Anlaşması imzalanmıştır. D. Dış politikada belirleyici unsur dini inançlardır. E. Reval Anlaşması Osmanlı Devleti çıkarlarına daha uygundur. Cevap, Avrupalı devletler her zaman Osmanlı'yı çıkarları doğrultusunda kullanmışlardır. Zayıf Osmanlı'nın yaşaması çıkarlarına uygun ise Osmanlı'ya yardım etmişlerdir. Uygun değilse etmemişlerdir. Yani dış politikayı çıkarlar belirlemiştir. Doğru seçenek A. Soru 13. Rusya 19. yüzyılın ikinci yarısında Balkanlardaki bütün Ortodoks ve Slav topluluklarını birleştirme Panislavizm fikrini ortaya attı. Bu girişim Osmanlı hakimiyetindeki Slav halk arasında bağımsızlık amacını taşıyan ayaklanmaların çoğalmasına neden oldu. Rusya'nın bu yolla ulaşmak istediği temel amaç aşağıdakilerden hangisidir? A. Almanya'nın siyasi ve ekonomik gelişmesini önlemek. B. Avrupa devletler sahnesinde yer almak. C. Slavları kullanarak Balkanlarda hakimiyet kurmak. D. Osmanlı Devleti'nin Orta Asya üzerine uyguladığı pan-Türkizm politikasına karşı denge oluşturmak. E. Baltık Denizi'nde hakimiyet kurmak. Cevap, Rusya Balkanlarda hakimiyet kurup sıcak denizlere açılmak için Balkanlardaki Slavları milliyetçilik fikirleriyle kışkırtmıştır. Doğru seçenek C. Soru 14. 1829-1913 tarihleri arasında bütün Balkan milletleri Osmanlı Devleti'nden ayrılarak bağımsızlıklarını kazanmışlardır. Balkan milletlerinin bağımsızlıklarını kazanmalarında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur? A. Osmanlı Devleti'nin güç kaybetmesinin. B. Avrupa devletlerinin azınlıkları desteklemesinin. C. Milliyetçilik akımının. D. Ortodoks Patrikhanesi'nin İstanbul'da olmasının. E. Rusya'nın izlediği Panislavist politikanın. Cevap: Balkan milletlerinin teker teker bağımsızlıklarını kazanmalarının sebepleri A, B, C, E şıklarında verilmiştir. Ancak Ortodoks Patrikhanesi'nin İstanbul'da olması ile Balkan milletlerinin bağımsızlıklarını kazanmaları arasında bir bağlantı yoktur. Doğru seçenek D. Soru 15. Hünkar İskelesi Anlaşması'nın Londra Konferansı ile yürürlükten kaldırılması, Kırım Savaşı'nda Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti'nin yanında yer alması, her iki olayda da Avrupalı devletlerin ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir? A. Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanını bastırmak. B. Rus donanmasının Akdeniz'de dolaşmasını önlemek. C. Rusya'nın sıcak denizlere inmesine engel olmak. D. Orta Doğu'daki sömürgelerini korumak. E. Osmanlı Devleti'nin Mısır'daki hakimiyetini ortadan kaldırmak. Cevap, Avrupalı devletler Rusya'nın kendi aleyhlerine büyüyüp sıcak denizlere inmesini istemediklerinden 19. yüzyılda Rusya'ya karşı Osmanlı'nın yanında yer almışlardır. Doğru seçenek C. Soru 16. Tanzimat fermanıyla Osmanlılarda ilk defa hukukun üstünlüğü ilkesi benimsenmiştir ve bu tarihten sonra padişahın kuvvetinden daha üstün bir kuvvetin olacağı kabul edilmiştir. Padişahı bir kısım yetkilerden vazgeçirmeye ve Osmanlı aydınlarını böyle bir ferman yayınlamaya iten en önemli faktör ne olmuştur? A. Padişahların yenilikçi bir karaktere sahip olması. B. Halkın baskısı ve istekleri. C. Avrupalıların iç işlerimize karışmasının engellenmek istenmesi. D. Mustafa Reşit Paşa'nın saraya baskı yapması. E. Ayanların yenilik istemesi. Cevap, Osmanlı Tanzimat Fermanı'nı Avrupalıların iç işlerine karışmasını engellemek için yayınlayarak azınlıklara bir takım ayrıcalıklar vermiştir. Böylece Avrupalıların azınlıklar bahanesiyle iç işlerine karışamayacağını zannetmiştir. Doğru seçenek C. Soru 17. Osmanlı'nın dış borçlardan dolayı Avrupalı devletler genel borçlar idaresini kurarak Osmanlı gelir kaynaklarına el koymuşlardır. Buna göre Osmanlı Devleti'nin ekonomik alanda egemenlik haklarının yitirmesine sebep olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir? A. Cizye vergisinin kaldırılması. B. Ziraat alanlarının boş kalması. C. İlk Osmanlı Bankası'nın kurulması. D. Duyun-u Umumiye İdaresi'nin kurulması. E. Azınlıkların ticaret hayatına hakim olması. Cevap, Duyun-u Umumiye Genel Borçlar İdaresi'nin kurulmasıyla Avrupalı alacaklı devletler Osmanlı gelir kaynaklarına el koymuştur. Böylece Osmanlı ekonomik alanda egemenlik hakkını kaybetmiştir. Doğru seçenek D. Soru 18. Rus Çarı 1. Nikola, St. Petersburg Sarayı'nda verdiği bir baloda İngiltere elçisine hasta adam olarak nitelendirdiği Osmanlı Devleti'ni paylaşmayı öneriyor. Fakat reddediliyordu. Aynı İngiltere bu kez 1878 yılında Kıbrıs'ı, 1882'de ise Mısır'ı işgal ediyordu. Aşağıdakilerden hangisi İngiltere'nin Osmanlılara karşı izlemekte olduğu politikayı değiştirmesinin en önemli nedenidir? A. Osmanlı Devleti'nin parçalanma ve dağılma sürecinin hızlanması. B. Rusya'nın tek başına Osmanlı Devleti'ne egemen olarak Doğu Akdeniz'e ve Basra Körfezi'ne inip İngiltere'nin çıkarlarına darbe vurma olasılığı. C. Osmanlı Devleti'nin ilan ettiği meşruiyetin başarısızlıkla sonuçlanması. D. Süveyş Kanalı'nın açılmasıyla Akdeniz'in yeniden önem kazanması. E. Osmanlı Devleti'nin Almanya'ya yaklaşma politikası izlemesi. Cevap, İngiltere 1878 yılına kadar zayıf Osmanlı'nın yaşamasını çıkarlarına uygun bulduğundan Osmanlı toprak bütünlüğünü korumuştur. Ancak bu tarihten itibaren Osmanlı-Alman yakınlaşmasından endişelendiğinden bu politikasını değiştirmiştir. Doğru seçenek E. Soru 19. 19. yüzyılda Avrupalı kalkınmış devletler elde ettikleri kapitülasyonlarla Osmanlı Devleti'nden hem ham maddeyi ucuza almışlar hem de ürettikleri malları için geniş bir pazar imkanı bulmuşlardır. Bu durum el emeğine dayalı Osmanlı sanayisinin çökmesine neden olmuştur. Yukarıdaki bilgilerden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A. Osmanlı Devleti'nin ihraç malların çoğunun işlenmemiş ürünler olduğuna. B. Avrupa sanayisi için Osmanlı ülkesinin pazar haline geldiğine. C. Osmanlı üretiminin genellikle küçük el işletmelerinde yapıldığına. D. Osmanlı Devleti'nin ihracat gelirlerinin ithalat gelirlerini karşıladığına. E. Kapitülasyonların sanayi devriminden sonra Osmanlı ekonomisi üzerinde yıkıcı etkisinin olmadığına. Cevap, verilen paragraftan ABCE şıklarına ulaşılabilmektedir. Ancak Osmanlı'nın ihracat gelirlerinin ithalat gelirlerini karşıladığına dair bir bilgi verilmemiştir ve zaten gelir de gideri karşılamamaktaydı. Doğru seçenek D. Soru 20. Osmanlı Devleti 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı ile Sırbistan, Karadağ ve Romanya'yı kaybetmiştir. Osmanlı Devleti Balkan Savaşları ile de Makedonya, Arnavutluk, Ege Adaları ve Batı Trakya'yı kaybetmiştir. Osmanlı Devleti yukarıda bahsedilen kayıplarını geri almak için 20. yüzyıl başlarında aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmiştir? A. Ordusunu ve donanmasını güçlendirmek. B. Tarımsal alanda modernleşmeyi sağlamak. C. Almanya'nın yanında 1. Dünya Savaşı'na katılmak. D. Boğazları yabancı devlet gemilerine kapatmak. E. Ekonomik alanda kalkınmak için Avrupa'ya öğrenciler göndermek. Cevap, Osmanlı 19. yüzyıl ve 20. yüzyıl başlarında hızlı bir toprak kaybına uğramıştır. Bu kaybettiği toprakları geri alabilmek için savaşı kazanacağına inandığı Almanya'nın yanında 1. Dünya Savaşı'na girmiştir. Ancak umduğunu bulamamıştır. Doğru seçenek C.
Bölüm 14. 19. yüzyılda yapılan ıslahat hareketleri. Osmanlı Devleti'ni yıkılmaktan kurtarmak düşüncesiyle 19. yüzyılda ıslahatlara devam edilmiş, bu dönemde yapılan ıslahat hareketlerinin Türk sosyal hayatının gelişmesinde önemli etkileri görülmüştür. Senedi İttifak 1808. Ayanlar ile padişah arasında imzalanan bu anlaşmaya göre, ayanlar ıslahatları destekleyecek, padişah da ayanların varlığını kabul edecekti. İngilizlerin Magna Carta'sına benzeyen senedi ittifakla ilk defa padişahın yetkileri sınırlandırılmış oldu. Örnek: bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi değildir? 18. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde ayanlar halk tarafından seçilmiş, kendilerine devlet tarafından vergi toplama, fiyatları kontrol etme ve bulunduğu bölgenin güvenliğini sağlama gibi konularda yetki verilmiştir. A. Ayanların resmiyet kazandığının, B. Ayanların halkı temsil ettiğinin, C. Ayanların halkın üzerinde etkili olduğunun, D. Halkın ayanların çalışmalarından memnun olduğunun, E. Bazı konularda denetim sağlamak için devletin ayanlarla işbirliği yaptığının. 2000. Çözüm. Ayanların halk tarafından seçilmiş olmaları, halkın ayanların çalışmalarından memnun olduğunu göstermez. Hatta ayanlar zamanla halka baskı yapmaya bile başlamıştır. Cevap D. 2. Mahmut döneminde yapılan ıslahatlar. Askeri alandaki ıslahatlar. 1. Alemdar Mustafa Paşa, Nizam-ı Cedid ordusunun yerine Sekban-ı Cedid ordusunu kurdu. 2. Sekban-ı Cedid ordusu kaldırılarak Alemdar Mustafa Paşa'nın öldürülmesiyle yerine Eskinci Ocağı kuruldu. 3. 1826'da Yeniçeri Ocağı kaldırıldı. Vakai Hayri olayı yerine Asakir-i Mansure-i Muhammedi ordusu kuruldu. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasıyla yeniliklere engel olan önemli bir kurum ortadan kalkmıştır. Padişahlar devlet üzerindeki otoritelerini yeniden kurmuşlardır. 4. Yeni kurulan Asakir-i Mansure-i Muhammedi ordusu tümen, tabur, bölük gibi birliklere ayrıldı. Eğitim için Prusya'dan subaylar getirildi. Savaş usullerini öğrenmek üzere Avrupa'ya subaylar gönderildi. Harp okulu kuruldu. İdari alanda yapılan ıslahatlar. 1. Divan-ı Hümayun kaldırıldı. Yerine Meclis-i Has adıyla Bakanlar Kurulu, Nazırlıklar kuruldu. Bu düzenleme ile Reis-ül Küttablık, Hariciye Nazırlığı'na, Sadaret-Kethüdalığı, Dahiliye Nazırlığı'na, Darphane Hazinesi ile Hazine-i Amire, Maliye Nazırlığı'na çevrilmiştir. Ayrıca Evkaf ve Ticaret Nezaretleri kurulmuştur. 2. Devlet memurları hariciye ve dahili olmak üzere ikiye ayrıldı. Memurların tayin ve terfileri için esaslar konuldu. 3. Devlet memurları için rütbe ve nişan sistemi kabul edildi. 4. Devlet hizmetinde çalışanların öldükten sonra mallarının müsaade edilmesi usulü kaldırılarak kişilere özel mülkiyet hakkı tanındı. 5. Senedi ittifak ile ayanların varlığı kabul edildi. Dikkat! İlk kez bir Osmanlı padişahı yetkilerini kendi eliyle kısıtlamıştır. 6. Askeri işleri düzenlemek için Dar-ı Şurayi Askeri, mülki işlerini planlamak için Dar-ı Şurayi Babı Ali kuruldu. Adalet işlerini düzenlemek için 1838'de Meclis-i Valayi Ahkam-ı Adliye kuruldu. Bu meclisler danışma niteliğinde kararlar almaya yetkiliydi. Padişah bu kararları onaylarsa yürürlüğe konabiliyordu. Dikkat! Bu meclislerde modern örgütlemenin temelleri atılmıştır. 7. Tımar ve ziyamet sistemi kaldırıldı. Devlet memurlarına maaş bağlandı. 8. Merkezi otoriteyi sağlamak amacıyla iller merkeze bağlandı. 9. Köy ve mahallelere muhtarlar tayin edildi. Böylece ayanlığın kaldırılması için önemli bir adım atılmıştır. 10. İlk defa karantina teşkilatı kuruldu. İlk nüfus sayımı yapıldı. Sayım askeri amaçlı olduğu için sadece erkekler sayıldı. Mısır ve Arabistan hariç. Eğitim ve kültür alanındaki ıslahatlar. 1. İlk defa Avrupa'ya öğrenci gönderildi. 2. İlk öğretim zaruri hale getirildi İstanbul'da. 3. Medreselerin yanı sıra yeni tarz eğitim kurumları açıldı. Yüksek öğretim öğrenci yetiştirmek amacıyla Rüşdiye Ortaokul kuruldu. Devlet memurlarının yetiştirilmesi için Mektebi Marifi Adliye kuruldu. Mektebi Harbiye ve Mektebi Tıbbiye açıldı. Bu okullarda tamamen Avrupa usulünde öğretim yapılmaya başlandı. Dikkat! Medreselerin yanında Avrupa tarzında yeni okulların açılmasıyla toplumda kültürel çatışmalar ortaya çıktı. Örnek: Osmanlı Devleti'nde bir Tanzimat döneminde Batılı anlayışla çalışan okulların yanında medreselerin varlığını sürdürmesi, 2. II. Mahmut döneminde devlet memurlarının kavuk yerine fes giymelerinin kabul edilmesi, 3. II. Mahmud'un resmini devlet dairelerine astırması, 4. Osmanlı matbaasının kurulması ve din kitapları dışındaki kitapların matbaada basılmasına izin verilmesi uygulamalarından hangileri toplumun belli bir kesiminin tepkisinden çekinildiğini gösterir. A. 1 ve 2 B. 1 ve 4 C 2 ve 3 D 2 ve 4 E 3 ve 4 2001 Çözüm: Batı tarzı okulların yanında medreselerin varlığını devam ettirmesi ve dini eserlerin elle yazılmaya devam edilmesi, yeniliklere karşı bir kesimin var olduğunu ve bir şekilde eski kurum ve usullerin devam ettirilerek onların tepkilerinin hafifletilmek istendiği görülmektedir. Cevap B. 4. Mehterhane kaldırılıp yerine mızıkayı Hümayun adıyla devlet bandosu kuruldu. 5. Posta ve polis teşkilatı kuruldu. 6. Batı tarzı müzik serbest bırakıldı. 7. Takvimi Vekayi adıyla ilk resmi gazete çıkarıldı. Haftalık olup Türkçe Fransızca yayınlanmıştır. 8. Memurlara fes ve pantolon giyme şartı getirildi. Kıyafet değişikliği. 9. 2. Mahmut devletçe din ve mezhep ayrımı yapılmayacağını, tebaamda Müslümanları camide, Hristiyanları kilisede, Musevileri de havrada tanımak isterim sözüyle ifade etmiştir. 10. 2. Mahmut Avrupa hükümdarları gibi seyahate çıkarak denetimde bulunmuştur. 11. Yurt dışına çıkışta pasaport uygulaması başlamıştır. Örnek: Aşağıdakilerden hangisinin bu durumun sonuçlarından biri olduğu savunulamaz. Tanzimat döneminde Osmanlı Devleti'nde Avrupa ile ilişkiler artmış, ülkede gazeteler çıkarılmış, bu gazetelerde siyasi ve kültürel konularda yazılar yazılmaya başlanmıştır. A. Halkın aydınlanması, B. Halkın yenilik hareketlerine öncülük etmesi, C. Halkın çevrede olup bitenlere ilgi duyması, D. Okuma ve yazmanın önem kazanması, E. Kültürel etkileşimin artması. 2000. Çözüm: Tanzimat döneminde Osmanlı Devleti ile Avrupa arasında ilişkilerin artmasının sonucu olarak halkın yenilik hareketlerine öncülük etmesi gösterilemez. Çünkü yenilik hareketlerine öncülüğü halk değil aydınlar yapmıştır. Cevap B. Ekonomi alanındaki ıslahatlar. 1. Yerli malı kullanım ve tüketim özendirildi. 2. Ekonomik açıdan önemli olan yol yapımına önem verildi. 3. Çuha, kumaş, silah ve cephane fabrikaları açıldı. 4. Osmanlı tüccarlarının Avrupalı tüccarlar ile rekabet edilebilmesini sağlamak için gümrük kolaylıkları getirildi. 5. Mısır ve Boğazlar meselesinde İngiltere'nin desteğini sağlamak amacıyla 1838 Balta Limanı Ticaret Anlaşması imzalandı. Anlaşma ile İngiltere'ye çok geniş ekonomik haklar verilmiş, Osmanlı ülkesinde tekel ve iç gümrük yönetimi kaldırılmış, böylece Osmanlı ekonomisinin çöküşü hızlanmıştır. Örnek: Osmanlı Devleti'ndeki bazı gelişmeler şunlardır. 1. Senedi ittifak ile ayanlardan devletin emirlerine uyacaklarına dair söz alınmıştır. 2. Devlet ocak içindir anlayışıyla hareket eden Yeniçeri ocağı kaldırılmıştır. 3. Tanzimat fermanıyla her kuvvetin üstünde kanun kuvvetinin varlığı kabul edilmiştir. Bu gelişmelerden hangileri padişaha yeniden güç kazandırma amacına yöneliktir? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. 1 ve 2, D. 2 ve 3, E. 1, 2 ve 3. 2001 Çözüm: Ayanların devlet emirlerine uyacaklarına söz vermesi ve devlet içinde devlet olan Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması merkezi otoritenin güçlenmesine neden olmuştur. Cevap C. Tanzimat Fermanı 3 Kasım 1839. Padişah Abdülmecit, Sadrazam Mustafa Reşit Paşa, Tanzimat Fermanı'nın ilan sebepleri: Avrupalı devletlerin iç işlerimize karışmasına engel olmak, imparatorluğu dağılmaktan kurtarmak ve devamını sağlamak. Dikkat! Tanzimat fermanı ile imparatorluk içinde yaşayan azınlıkları Müslümanlarla eşit konuma getirmek, din, dil, ırk ayrımı gözetmeden bir Osmanlı toplumu meydana getirmek amaçlanmıştır. Bu yaklaşım birinci meşrutiyet döneminin temel düşüncesi olan Osmanlıcılık fikrine de temel olmuştur. Yani Osmanlıcılık ilkesinin temeli Tanzimat'ta atılmıştır denilebilir. Mısır ve Boğazlar konusunda Avrupalı devletlerin desteğini kazanmak, devleti ve toplumu demokratik bir yapıya kavuşturma isteği, bu iç ve dış nedenlerden dolayı 3 Kasım 1839'da Tanzimat Fermanı, Gülhane Hattı Hümayunu ilan edilmiştir. Dikkat! Tanzimat Fermanı'nın ilanı ile yeni bir dönem açılmış, Tanzimat Devri ve 1876'ya kadar bu devir devam etmiştir. Tanzimat Fermanı'nda yer alan konular: 1. Azınlıkların can, mal ve namus güvenliği sağlanacak. 2. Vergi sistemi yeniden düzenlenecek, herkesten gelirine göre vergi alınacak. 3. Mahkemeler açık olarak yapılacak, Avrupa tarzı çalışan bağımsız mahkemeler kurulacak, rüşvet ve iltimas önlenecek. 4. Her gücün üstünde kanun gücünün varlığı kabul edilecek. 5. Her vatandaş mal ve mülklerine sahip olabilecek, müsaadere usulü kaldırılacak. 6. Askerlik bir sisteme bağlanacaktır. Tanzimat Fermanı'nın özellikleri. Bu fermanın en önemli özelliği padişahın yetkilerini sınırlandırması ve her kuvvetin üstünde bir yasa gücünün olduğu prensibini getirmesidir. Tanzimat Fermanı padişahın mutlak otoritesini sınırlandırmış, padişaha yasa gücünün üstünlüğünü kabul ettirmiştir. 6. kaset 2. yüzün sonu.